Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hidayet Erdoğan'la birlikteyiz. Bu programda İmam Maverdi'nin kaleme almış olduğu Edebi Dünya ve Din kitabından okumalar yapıyor. Hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz. Bu vesileyle programımıza hoş geldiniz. Geçmiş bayramınızı bir kez daha tebrik ederiz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk Sami'ciğim. Teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Dün itibariyle Kurban Bayramı'nı da bitirmiş olduk.
Elhamdülillah Rabbim nice bayramlara birlikte sıhhat afiyet içerisinde ve gönül huzuruyla kavuşmayı cümlemize nasip eylesin.
Amin. Allah razı olsun
tüm hocam. Tüm dinleyenlerimizin de bu arada geçmiş bayramlarını tebrik ediyoruz.
Allah razı olsun. Hocam kitabımızdan okumaya devam edeceğiz. En son işte Miras Yedi Olmamak alt başlığıyla 6 maddeyi bitirmiştik.
Evet.
Yani dünyanın daha yaşanılabilir hale gelmesi için İmam Maverdi 6 tane madde saymıştı ve bu 6. maddenin 6.sını da bitirmiş ve bu maddeleri saydıktan sonra da en son bu maddelerin hepsini yerine getirsek dahi burası imtihan dünyasıdır. Burada her şey tam olmayacaktır. Evet. Dedi İmam Maverdi ve noktayı koydu. Buradan sonra önümüzdeki konuyla devam edeceğiz ama bir kurban değerlendirmesi yapsak. Kurban bayramını geçirdik. Kurban bize neyi hatırlattı? Neyi hatırlatmalıydı? Kurbandan geriye ne kaldı? Biraz bundan bahsedip konumuza devam etsek hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Tabi Kurban Bayramı bir kere kelimesi, kurban kelimesi yaklaşmak, Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmak anlamına gelen bir kelime. Yani bunun kelimenin kendi içinde yatar anlamı. Yani kurbanın gerçek anlamı Cenab-ı Hakk'a yakınlık duymak amacıyla yapılan bir ibadet. Ve yani kişi birine bir şey verdiği anda, bir şey için fedakarlık yaptığı anda kendini yakın hisseder.
Hı hı.
Değil mi? Mesela siz hiç o değilden birisinin sadece birisi adına dua etseniz, adını anarak yani,
hı hı,
onu görünce ona bakışınız değişir.
Evet.
Veya onun adına bir hayır yapsanız veya ona bir iyilik yapsanız, birinin hesabına mesela bir 5.000 lira gönderseniz yani, tamam mı? Hesabına para gönderdiniz. Onu görünce nasıl hissedersiniz kendinizi? Veya birine gelebilecek bir belayı engellediniz.
Hı hı.
Yani bir yakınlık, bir fedakarlık yaptınız yani. Yakınlık hissedersiniz yani. Ve onunla rahat konuşabilirsiniz. Rahat ona kendinizi açabilirsiniz. Yani kurbanda da Allah için bir fedakarlık yapıyoruz. Neden fedakarlık yapıyoruz? Maldan fedakarlık yapıyoruz. Malımızdan fedakarlık yapıyoruz. Bu kurban fedakarlık bayramı ve Allah'ın iyali diye Peygamberimizin hadislerde, hadis-i kutsilerde belirttiği fakirler, miskinler, muhtaçlar efendim bu fedakarlıktan istifade ediyor.
Evet.
Bir kaynaşma oluyor. Bir toplumda bir ekonomik canlılık oluyor. Manevi canlılığın yanında maddi canlılık oluyor. İnsanlar bir araya geliyorlar. Yedirme kültürü gelişiyor.
Hı hı.
Özellikle bu Kurban Bayramı'nda şunu öğrendik ki yani iki tane Kurban Bayramı'nda yeni bilgi öğrenmiş oldum şahsen. Yani tazelenmiş oldu. Birincisi kurban kesmekle ilgili. Biz hep böyle kafamızda şu vardı. Yani kurban kesebilen mümkünse kendi kessin. Daha iyidir, eftaldir diye kitaplarımızda geçiyor ama orijinaline baktığımız zaman kurban kesebilen değil de kurbanı diyor iyi kesebilen kessin. Bu önemli bir şey.
Evet, bunun altyapısında ne yatıyor hocam?
Burada yani yazık etmeyin yani hayvana.
Eziyet
altında
vermedin.
Hadis-i şerif ya, kestiğiniz zaman eziyet etmeden iyi bir şekilde kesin. İhsan. Yani orada kelime ihsan, muhsin. İyi bir, en iyi şekilde kesemiyorsanız bir mahire teslim ediniz. Mahir bir insana. Bunu öğrenmiş olduk. Yani kesebilen değil de çok iyi kesebilen bu işe soyunmalı. Her önüne gelen deneme yanılma yapmalı hayvanlar üzerinde yani.
Evet.
Yani bir deneme tahtası değil hayvanlarımız. Bu önemli. Bunu öğrenmiş olduk bu kurbanda. Daha metinlerde. İkincisi de it'am kelimesini öğrendik. Mesela bu Kuduri diye meşhur bir fıkıh kitabımız var. Onun şerhinde geçiyor. Yani kurban etini ne yapalım diyor. Üç ayıralım diyor. Bir kısmı yenir. Bir kısmı saklanır. Bir kısmı da yedirilir diyor. Mesela biz hep dağıtılır da odaklanmışız. Tamam, dağıtmak güzel ama yedirmek, ikram etmek, yani fakire, bir kere fakiri yedirmek için ne yapmanız lazım? Ya onun evine gitmeniz lazım veya onu davet etmeniz lazım. Yani kapınızın açık olması lazım. Yani kapılar açılır. Komşuya, fakire, miskine, garibe, konuya, komşuya, efendim onu söyledik, komşu, akraba, talukata kapı açılır ve ikram edilir. İkram edilmek üzere hazırlanır. Yani dolaplara, efendim dip frizlere ya da derin dondurucuya doldurmak için değil. Evet, onlara da izin veriliyor üçte bir oranında ama ikram edilmeyi bu bayramda iki tane kelimeyi yeniden öğrenmemiz gerektiği. Birincisi ihsan, iyi kesmek. İkincisi it'am, dağıtmaktan daha önemli yedirmek.
Evet.
Bunu öğrenmiş olduk.
Sadece poşete koyup kapısına bırakmak değil.
Yedirmek.
Onunla muhabbet etmek.
Mümkünse yani. Mümkünse evet. Yedirmek o zaman kaynaşmaya sebep olur. Bayramlık da böyle bir şey yani. Böyle bir durum var. Fedakarlık bayramı ve fedakarlık içinde bir hareket noktamız, işte bir kilometre taşımız. İnşallah bundan sonra daha fedakar olalım diye kendimize bir anlam yüklemeye çalışmak lazım. Ve aynı zamanda da tabii kurbanın ne özelliği var? Bir de hac mevsimiyle beraber olduğu için kendimizi öyle hacılarla birlikte düşünüyoruz yani. Arafa günü mesela, Arafat meydanını onlarla beraber dua ettiğimizi hissediyoruz. Bu sene Arafa günü aynı zamanda Cuma gündü. Ve Allah razı olsun, onların lebbeyk sadaları da bizim camilerimizde yansımış oldu.
Elhamdülillah.
O da güzel bir şey oldu bu sene, farklılık oldu. Yine teşrik tekbirlerimiz bizim canlılığımızı, heyecanımızı, ubudiyetimizi, Allah'a kulluğumuzu hatırlatıyor. Yine Türkiye'mizin birçok yerinde elhamdülillah yağmurlar yağdı. Sanki şöyle bir şey tabir geçti.
Evet, siz sosyal medyada da paylaştınız.
Evet, paylaştım.
Evet.
Yani gök, sema müminlerin yani Allah'a yaklaşmasından dolayı sevinç gözyaşları döküyor diye.
Evet.
Aklıma öyle sevinç gözü, göğün ağlaması yani. Göğün Allah'ın izniyle sevinç gözyaşları dökmesi gibi de anlamak lazım. Ama hakikaten de her kurbandan sonra böyle bir şey oluyor yani. Demek ki bir yöneliş var. Hep bir yağmur geliyor ve sanki Cenab-ı Hak kurbandan kalan böyle atıkları ne yapıyor? Temizliyor yani. Böyle bir şey var.
Eyvallah. Evet. Siz şöyle yazmışsınız hocam.
Evet.
Elhamdülillah birçok kurban bayramı sonrasında olduğu gibi bugün de Allah'ın izniyle gök kurbanlarının Rahman'a kavuşması adına sevinç gözyaşlarını döktü.
Gök kurbanların Rahman'a evet. Gerçekten sevinç gözyaşları döktü yani. Elhamdülillah. Öyle düşünmek lazım.
Eyvallah.
Yağmur bir sevinç gözyaşı olarak ikram etti. Sanki gökle yer arasında bir anlaşma var. Gök diyor ki sen bana diyor güzel fedakarlıkları çünkü gönderdin. لَنْ يَلَى اللّٰهَ لِحُمَهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ. Yani bu kurbanlıkların ne eti ne kanı Allah'a ulaşır. Eti bu kurbanlıkların efendim takvası Allah'a ulaşır. Sanki gök o takvaları kabul etti. Yer de onun ezasını çekti. Kanıyla, efendim etiyle ezasını çekti. Gök ona bir vefa olarak dedi ki sen benim ezamı çektin, ben de sana su gönderiyorum, temizliyorum dedi filan gibi.
Eyvallah,
böyle bir
güzel
tefekkür şeyi var oldu.
Bir tabir daha okumuştum hocam, bu yer ve gök arasındaki ilişkiyle, irtibatla alakalı. İkisi de yer de gök de fedakarlık anlamında birbiriyle yarışıyor.
Evet.
Yer işte bu kesilecek olan hayvanları barındırıyor.
Evet.
Onların kesilmesine imkan sağlıyor. O bir fedakarlık yapıyor. Gök de işte elinden geldiği kadarıyla rahmetini gönderiyor. Bereketini yağdırıyor. Böyle fedakarlık için yarışıyorlar sanki gibi bir tabirde okumuştum.
Hepsi Cenab-ı Hakk'ın emriyle.
Eyvallah.
Hepsinin yaptığı ayet. Çünkü hakikaten bu önemli. Geri göğü ayrı düşünmek de güzel bir şey. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de biz bu emaneti yerlere ve inne arazan emanete yani diye ayet-i kerimede dağlara, yere, göğe dağı ayrı görüyor Cenab-ı Hak. Yeri ayrı görüyor, göğü ayrı görüyor. Bu biz Kur'an emanetini efendim insana yüklediğimiz Cenab-ı Hakk'ın halifelik emanetini onlara sunduk. Onlar fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakna. Yani onlar çekindiler taşınmak, ama insan bunu taşımayı kabul etti. Ayet-i kerimede yeri göğü ayrı Cenab-ı Hak değerlendiriyor. Yani.
Eyvallah. Sohbeti açıyor hocam. Yer ve gök arasındaki ilişki Miraç'la başladı diyebilir miyiz?
Tabii Miraç onun zirvesi oldu diyelim.
Zirvesi oldu tabii. Diyelim.
Miraç yani insanoğlunun, insan türünün ulaştığı en uç zirvedir yani. Yani bunu da Resulullah Efendimiz bir mucize olarak Cenab-ı Hak ona lütfetmiştir. İnsanlıkta zirve Resulullah Efendimiz. Resulullah Efendimiz'e de Cenab-ı Hak en zirve, hiç kimsenin ulaşamayacağı bir ikramı lütfetmiş yani. Evet.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Bu vesileyle tekrar geçmiş bayramımız yani, mübarek olsun diyelim. Buyurun hocam.
Bir devam edelim. Yani gök bizim kökümüz aynı zamanda. Gök ve kök kelimeler de birbirine benziyor.
Eyvallah.
Kökümüz oradan geldi. Gökten geldi. Yani indik biz buraya. Cenab-ı Hak bizi indirdi buraya. Kökümüz aynı zamanda. Gök bizim kökümüz.
Eyvallah. Evet, evet. Allah razı olsun hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir parantez açmış olduk kıymetli dinleyenler. İmam Maver'de okumalarına devam ediyoruz. Bir kurban bayramı sonrası şöyle bir kurbanı değerlendirdik kıymetli hocam. Hidayet Erdoğan'la birlikte. Kurban bize ne bıraktı sorusunu hocamız Allah razı olsun güzel ifade ettiler. Tekrar bayramınız, geçmiş bayramınız mübarek olsun inşallah. Hocam sizlerin de ve tüm dinleyicilerimizin. Hocam İmam Maverdi'den okumaya devam ediyoruz. En son programımızın başında da ifade ettik. Dünyanın daha çok yaşanılabilir hale gelmesi için 6 tane madde saymıştı İmam Maverdi. Bu maddeleri tek tek ele aldık ve bu maddeleri bitirdik. Maverdi dedi ki bu maddelerin her birini yerine getirsek dahi her şey tam olmaz. Çünkü dünya imtihan yeridir dedi ve bu bahsi kapatmış
özellikle
olduk.
Özellikle onu da söyleyeyim. İlle ennehe mevzu'atun alettegayyuri vel fenai. Yani münşe'atun alettesarrumi vel inkidai. Dünyanın kuruluşu değişim ve yok oluş üzerinedir. Yani dünya sürekli bir değişim, dönüşüm, yok oluş üzerine olduğu için yetişemeyiz yani, mükemmel olmaz anlamında. Evet. Şimdi de geldi faslun dünyanın maslahatı için 6 madde. Şimdi de nefsin maslahatı için ne gerekir? Evet. İmam Maverdi Hazretleri nefis için ayrı bir bölüm koydu. Onu okuyacağız ama şimdi yeri gelmişken nefs, madem dünya düzeldi ama insan nasıl düzelecek yani? Hani dünyayı düzeltmek için bunları yaptık. Yeter mi? Yetmez. En başta söylemişti yani. İki şey düzenli olursa her şey düzenli olur. Bir, dünya düzenli olursa her şey düzenli olur. Birinci ayağı, ikinci ayağı da insan düzenli olur.
İnsan, evet.
İkisi birleşmesi gerekiyor. Şimdi ve emmâ mâ yasruhu bihi hâlül insan, kendisiyle insanın halinin düzeldiği şeye gelince fîhe, yani bu konuda şeyler yani. Fethelâtetü eşyâin, üç şeydir. Ve hiye kavâidu emrihi ve nizâmü hâlihi. Yani insanın halinin düzelmesi ne demektir? Yani salih insan nedir? Salih insan kimdir? Veya salih hal, düzgün hal nedir? Kavâidu emrihi, işlerinin prensipli olması, her şeyin bir kuralla yürümesi. Ve nizamu halihi, halinin düzenli olması. Yani hal ahvalinin düzenli, düzgün, anlaşılır, yaptığı her işin bir kaide, kurala bağlı olması insanın salih olması demektir. Salih insan bu demektir. Pekala, bu neye bağlıdır? Üç şeye bağlıdır. Nedir o üç şey? Ve hiye nefsun muti'atun ila rüştihe muntehiyetun an gayyihe. Birincisi, doğruya, hidayete itaat eden nefis. Yani doğruyu görüyor, farkında, ama ona itaat edemiyorsa o değil. Doğruyu görüyor ama hakikati görüyor, ona itaat edebiliyor. Bu birincisi. Muntehiyetun an gayyihe. Yanlışı görüyor ama yanlıştan da kendini
alamıyor.
Alabiliyorsa,
alabiliyorsa.
Doğru. Alamıyorsa o değil. Yani yanlışı görmek var. Yanlışı yanlış olarak görmek var ama kendini o yanlışı yapmaktan alıkoyamamak var. Sigaranın zararlarını bilmeyen yok. Hele hele bu işin uzmanı olan, ben 3 sınıf diyorum yani. Yani din hizmetleri yapan sınıfımız, eğitim hizmetleri yapan sınıfımız, bir de sağlık hizmetleri yapan sınıfımız yani. 3 sınıfımız Türkiye'mizde. Sağlık hizmetleri yapan, bu işin mesela sigaranın zararlarını en iyi bilen içimizde.
Evet.
Efendim, eğitim hizmetleri yapan sınıfımız, sigaraların zararlı bir şeyden uzak durulmasını anlatan bir sınıf. Din hizmetleri sınıfımız da bunun Allah katında mekruh olan şeyleri yapmanın doğru olmadığını bilen bir sınıfımız yani. Ama bir türlü o sınıf, bu 3 sınıf mesela Türkiye'de bu sigaradan uzak dursa, sadece bir 3 sınıf yani düşün. Yaklaşık 1 milyon eğitim camiamızda insan var, daha fazla belki. Sadece öğretmen olarak da. Üniversiteyi saymıyorum yani. Bir o kadar efendim doktorumuz var. Efendim sağlık hemşirem, sağlık sektöründe var. Bir o kadar da efendim eğitim, din hizmeti yapan şey, imamlarımız var, vaizlerimiz var. Hepsi böyle ciddi manada çok müntehiyetun anha. Yani tam ondan kendini uzaklaştırabilse tam bir toplumun motoru olurlar yani.
Evet.
Tertemiz olur. Ama bir türlü işte o nefis ona itaat etmiyor yani. Doğruyu görüyor ama doğruya uymuyorsa o nefis bu dediğimiz anlamda insanın salahına hizmet etmez. İnsanın fesadına hizmet eder. Hizmet evet. eder diyor. Demek ki birincisi rüşte itaat eden, yani rüştü doğruyu gördüğü zaman ona boyun eğen, yanlışı gördüğü zaman da ona dur diyebilen bir nefse sahip olmak birinci kuraldır. Yani insanın salih olması için birinci kural budur. İkinci kural, ikinci madde, ve ülfetun camiatun, yani toplayıcı bir ülfet, dağıtmayan, tefrikaya sebep olmayan, efendim yalnızlaştırmayan, bir araya getiren, derleyip toplayan bir muhabbet, ülfet. Tenatiful gulubu aleyhe, kalpleri kendine çekiyor. Bir insan var ki cazibe merkezi oluyor. Gittiği yerde kalpler onun etrafında ısını veriyor yani. Kalplerin kendisiyle ısındığı bir can taşıyan kimse. Öyle bir canınız var ki, yani öyle bir kişisiniz ki kalpler sizi görünce böyle ısınıyor ve toplayıcı oluyorsunuz. Ne güzel, o işte sizin salih olduğunuza işarettir. Ve yentefi'ul mekruhu bihe. Yani öyle bir ülfete sahipsiniz ki onunla istenmeyen şeyler defoluyor. Yani sizin geldiğiniz yerde veya bu özelliğe sahip olan bir insanın bulunduğu yerde pozitif enerji geldiği gibi negatif enerji gidiyor. Gam, hüzün, keder, sıkıntı, dert, tasa gidiveriyor yani.
Evet.
Rahatlıyor insanlar. Evet. Böyle bir şeye sahip olan, böyle bir muhabbete sahip olan kimse de diyor, salihliğin ikinci ayağını tamamlamış olur diyor. Böyle bir durumdaki insanın halleri düzgün olur diyor.
Evet.
Üçüncüsü, وَمَاَدَّتُنْ كَافِيَتُنْ, efendim, yeterli bir rızka sahip, maddeye sahip, تَسْكُنُوا نَفْسُ الْاِنْسَانِ اِلَيْهَا, insan nefsinin sükun bulduğu, yani insanın artık tamam bu bana yeterli dediği, yani buna ne diyoruz biz fıkıhta? Havayici asliye diyoruz yani. Yani başına sokacak bir evi, bir biniti olursa bir insanın, bir geliri olursa, düzenli çalışacağı bir önünde bir işi varsa, anladığı bir iş varsa, yani bu işiyle birlikte adam yıllık yani ihtiyacını karşılayabiliyorsa, bu da insan için salahlık sebebidir. Eğer bu yoksa salih olamaz insan diyor. Yani. Salih insan değil de salah bulamaz yani. İşleri iyi gitmez diyor. Yeterli rızık da lazım diyor. Çünkü dikkat ederseniz Sami'ciğim, biz dünya edebinden bahsediyoruz yani. Dünyadaki salahtan, dünyadaki halden bahsediyoruz. Ve estekimu evaduha biha, belini doğrultacak bir tam bir o yani. Belini doğrultacak kadar bir gelir. Bir insanın belini doğrultacak kadar, bir namerde muhtaç etmeyecek kadar, muhalete muhtaç etmeyecek kadar bir gelir olması lazım ki diyor. Dünyadaki işleri iyi geçsin. Öyleyse o kadar bir gelir elde etmek için çabalaması lazım insanın. Onun altyapısını hazırlaması lazım. Biz dünya edebinden bahsediyoruz. Dünyada bu haller insanın bir salahı için, doğru olması için. Hatta şu soruyu şöyle soruyorum ben. Bir insana deseniz ki, zaman zaman talebelerimizle şey yapıyoruz. Benlikten Allah'a sınırız. Yani böyle bazen ağzımızdan kaçıyor bu şeyler ama dikkat etmek lazım. Ya zaman zaman şöyle soruyoruz yani. Tabii bir beceremiyoruz o şeyi. O dili tam yakalayamıyoruz. Bir insana nasılsın? İyi misin? İşler nasıl? Diye bir soru sorduk. Değil mi? Nasılsın? İyi misin? İşler nasıl? Dünya ile ilgili. Bu insan elhamdülillah iyiyim. İşler yolunda cümlesini kurması için bu üç şeye sahip olması lazım. Bu üç şeye sahip olmayan bir insan her şey yolunda diyemez diyor. Nedir o üç şey? Birincisi, laf dinleyen, söz dinleyen bir nefis. Söz dinleyemiyorsa ne kadar bilgi sahibi olursan ol, kendine sözün geçmiyor demektir. Yani. İkincisi, toplayıcı olmak, dağıtıcı olmamak. Toplayıcı ve muhabbet sevimli olmak. Sevimli olmak yani. Öyle bir şey var ki, öyle bir laf söylüyorsun ki etrafında kimse kalmıyor. Öyle bir değerlendirme yapıyorsun ki o yanlış, bu yanlış, bu eksik. Alemin doğrusu sensin. Ya. Yapayalnız kalıyorsun ya. Kimse senin yanına gelmek istemiyor. Evlatların bile sana selam vermek istemiyor. Şimdi geldi başımıza ekşiyecek diyor yani. Sen onların yanında onları boş oturur görüyor. Adam mesela şunu yapın bunu yapın talimatlar yani şu bir gitse diyor yani. Baba olarak böyle bir baba merhametini, sıcaklığını, huzurunu hissettirmiyor.
O rahatlığı.
Ve anne olarak mesela böyle bir anne olabilir. Kadın bir geliyor mesela eve. Eyvah diyor yine annemiz geldi diyor yani. Bir an evvel böyle bununla düşün yani. Veya evlat. Eyvah bu oğlan geldi şimdi hangimize saldıracak? Yani Allah korusun. Yani burada niye böyle? Ülfeti yok yani.
Evet.
Dokunulabilir değil, ulaşılabilir değil. Hep böyle somurtkan bir tip. Pozitif düşünmüyor. Hep negatif. Hep işin olumsuz tarafları. Çatık kaş. Hep çatık kaş. İşte bu hal olduğu zaman insan iyiyim diyebilir mi?
Diyemez. Dememeli.
Diyemez yani. Evet. Zaten diyemez yani. Zaten adam iyiyim diyemez öyle bir adam yani. Üçüncüsü de yeterli bir insanın idare edecek kadar, kendini götürecek kadar, başkasına muhtaç olmayacak kadar, hür olacak kadar bir rızkı yoksa, bir geliri yoksa o da ben iyiyim diyemez yani. Hep bir o bir şeyin pençesinde, yokluğun, sıkıntının pençesinde, darlığın pençesinde olur yani. Yani onun için bu üç şeyi diyor kazandığı zaman bir insan ben iyiyim, ben, o şekilde çeviriyorum ben yani. O şekilde şey yapıyorum. Yani iyiyim, işler yolunda demek için üç tane şeye sahip çıkmak lazım. İtaat eden nefis, doğruya uyabilen nefis, efendim, ülfet, muhabbet, sevimli olmak, bir de yeteri kadar rızık ve gelir.
Evet. Soruyu soran açısından da bir durum var değil mi hocam? Bir parantez atmış olalım. Vaktimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Siz bahsetmişsiniz bir önceki programlarımızda. Yani biz bir kişiye nasılsın, iyi misin, işler yolunda mı gibi bu minvalde soruları sormak için o olumsuz bir cevap verdiğinde ona yardım edebileceksek bu soruyu soralım.
O tabii ayrı bir vebal gerektiriyor yani. Yani nasılsınız sorusu rastgele sorulmaz.
Evet.
Cevabına bir fedakarca icabet etmek.
Evet.
Yani onun verdiği cevap iyi değilim dediği zaman nasıl iyi olması gerektiğine dair elinden gelen çabayı sarf edeceksen sormalısın veya yani sorduğun zaman onu yapmalısın yani. Gereğini yapmalısın. Çünkü mümin kardeş, hele annen, baban, akraban veya evladın üzerinde yani sorumluluk sahibi olduğun kimselerse zaten böyle yapmalısın.
Evet.
Ama amcan, dayın, teyzen hakikaten zor durumda. Nasılsın, iyi misin? Tamam, iyi günler. Kapat, böyle bir şey yok yani. Yani nasılsın yerine şunu nasıl yaptın? Şurayı hallettin mi? Hastalıktan azade oldun mu? Adam şeyin altında eziliyor. Yani hastası var diyelim ki. İnim inim inliyor. Parasını ödememiş. Veya parasını ödemiş, her şeyi bitirmiş ama derdini dinleyecek birini arıyor yani. Sen ona nasılsın, iyi misin diyorsun. O da iyiyim diyor. Tamam, iyi günler diyorsun. Öyle olur mu? Yani nasıl oldu? İşte teyzemiz nasıl oldu? Amcamız nasıl oldu? Çocuk nasıl oldu? Şöyle mi? Bunları sormak gerekiyor yani. Hani
evet.
Sorunun kendi içinde aslında samimi bir şekilde yardımcı olma niyetiyle sormak. Bazen yani dinlemek bile yardımcı olmak için yeterli olabiliyor. Ama elimizden geleni yapmakla sorumluyuz biz. Hani sorumluluğumuz elimizden geleni yapmak. Daha fazlasında yüklenemeyiz. O da ayrı bir şey yani.
Evet.
Evet.
Devam edelim. Hocam buradan devam edelim önümüzdeki hafta inşallah.
Bitti mi?
Vaktimizin sonuna geldik.
Tamam.
Önümüzdeki hafta inşallah. Bu nefsin mertebeleri mi diyelim artık
evet,
hocam aslında?
Yani insanın salahı için gereken üç hal.
Üç hal. Bunu biraz daha açacağız.
İşte birinci hali anlatacağız, atacağız. Diyeceğiz ki işte itaat eden nefis nasıldır? Niçin itaat eder? Nefis nasıl itaat eder? Nasıl itaat etmez?
Eyvallah.
Ona nasıl yardımcı olabiliriz? Kendi nefsimize. Yani
eyvallah.
Sonra gireceğiz işte ülfet nasıl olmalı? Ülfet biraz uzun sürecek.
Eyvallah.
Nasıl ülfet kazanırız? İşte ülfeti beş maddeye ayırıyor daha sonra. Sonra yeteri kadar rızık. Nerelerden rızık elde eder? Rızık elde etme yolları nelerdir? Hangisi eftaldir? Mesela onlar hep girecek İmam Mâverdi. Ama hep bunları kısa geçecek. Çünkü bunu son bölümde uzun uzun anlatacak. Biz şimdi dördüncü bölümdeyiz Sami'cim. Yeniden hatırlayalım. Biz Edebüt Dünya'nın elhamdülillah medhül aklı ve zemmül heve. Aklı övmek ve hevayı kötülemek bölümünü tamamladık.
Evet.
İkinci bölüm Edebül İlim, ilim bölümünü tamamladık.
İlim bölümünü bitirdik.
Üçüncü bölüm Edebüt Din, din bölümünü tamamladık. Dördüncü bölüm Edebüt Dünya'dayız şu anda. Dünya Edebi bölümündeyiz.
Eyvallah.
Bir de bunun beşinci bölümü var. Edebün Nefis, Nefis Edebi. Yani nefsimize karşı nasıl davranacağız, nasıl kendimize, hangi nefis hastalıkları var, sanki bugünkü psikolojinin başka bir 1000 sene önce yazılmış bir psikoloji kitabı diyebilirim yani. Onu okuyacağız inşallah.
İnşallah hocam.
Şimdi burada kısaca bunu işlemiş olacağız yani.
Allah razı olsun.
Nefis edebi bölümü.
Allah razı olsun.
Allah razı olsun.
Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da kıymetli hocam Hidayet Erdoğan'la birlikte Tefekkür Ufku programının bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bizi konuşacağız, insanı konuşacağız, insan bu diyeceğiz. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.